Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Rent Pekcan yok çünkü Almanya'da Ryzen etkinliğine katıldı ve şu anda dönüş yolunda. O da geldiğinde bize orada etkinlikte gördüğü şeyleri anlatacak. Ryzen'in detaylarını, yeni Ryzen'in detaylarını verecek. Biz de ufaktan dokunacağız üstüne bu gündemde. Ama şimdi biz 9-14 Nisan haftasını bir değerlendirelim. Gündem numaramız 15. Türkiye gündemiyle başlıyoruz. Bu haftanın bir clickbait haberi vardı. Hepiniz düşmüşsünüzdür. İnternet fenomenlerine vergi haberi diye. Şimdi vergi de niye clickbait diyorum? Zaten haberi okuduğunuz zaman anlaşılıyor. Fenomenlere ayrı muamele, bize ayrı muamele, ona ayrı, kasaba ayrı. Öyle bir şey yok. Vergi mevzuatı açık. Diyor ki gelir elde eden, düzenli gelir elde eden herkes vergi vermek zorunda. Burada fenomen de değildi. Takipçi sayısı şu kadardı, bu kadar yayın yapıyordu. Hiçbir fark etmez, hiç fark etmez. Herkes vergisini verecek. Bakan da zaten bunu söylemiş. Zaten hiçbir zaman kanunda bir açık yoktu. Onlar, o fenomen dediğimiz kişiler her zaman vergi ödemek zorundaydı zaten. Gerek AdSense'den kazansın, gerek Twitch'ten kazansın, hiç önemli değil. Buraya para geliyorsa kazanç olarak ve bu düzenliyse artık o vergilendirilmek zorunda. Tabii bunun için ne yapıyorsunuz? Beyan ediyorsunuz verginizi. Ben şuradan şu kadar para kazanıyorum şeklinde vergi numaranız oluyor. Bu şirketleşmenin de ilk adımı aslında bakarsanız. Tabii o şirket limitete dönüşür ya da dönüşmez. Onlar ayrı konular. Ama sonuçta vergi bir şekilde verilecek. Burada belki hani yeni olan haber şu olabilir. İnterneti daha yakından takip edeceklerini söylemişler. Hatta onun için bir birim kurulması kurulmuş. Onlar takip edeceklermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Sizi nasıl etkiler bu? Bugüne kadar hiç vergi vermediyseniz ki ben şöyle şeyler gördüm. İşte biz Google'dan, AdSense'den para kazanıyoruz. Google yabancı firma, Türkiye'deki vergi sistemini ilgilendirmez deyip bunu böyle inanan insanlar var ve AdSense gelirlerinin vergisini vermiyorlar. Bugüne kadar AdSense'den ya da işte çeşitli işlerdeki sponsorluklardan ya da bağış adı altında ki onun zaten bağış olması ayrı bir sorun ama biz onu düşünmeyelim şimdi. Bir gelir elde ettiyseniz bunun vergisini zaten vermeniz gerekiyordu. Vermediyseniz ve eğer bir şekilde araştırmaya takılırsanız geriye dönük bakarlar ve o kazançlarınızdan dolan kaçağın cezasını ödetirler. O yüzden şu ana kadar yaptığınız şeyler yakalanmamış olmanız bundan muaf olduğunuz anlamına gelmiyordu. Sadece yakalamıyorlardı ama şu an işte biraz da ekonominin de gidişinin malum olmasından dolayı devlet vergi alabileceği her yerden belki sizin işte o küçük gördüğünüz kazançlara kadar daha dikkatli olacak ve daha detaylı inceleyecekmiş. Haberin aslında önemli kısmı burası. Yani bundan sonra bugüne kadar hiçbir şey gelmedi başınıza. Bundan sonra gelme ihtimalini arttığını söyleyebilirim size. Bunun için ne yapacaksınız? Hesap yapacaksınız. İşte ayda 100, yılda bir işte 100 lira 200 lira kazanıyorum diyen birinin paniklemesine gerek yok ama yani bugün baktığınız zaman Türkiye'de 1600 lira asgari ücret sayılıyor. Bu bir maaş sayılıyor pardon. İşte bazı insanlar sadece bir videosundan bu kadar parayı kazanabiliyor bugün. Ve bunu işte aylık olarak alıyorlar. Düzenli olarak alıyorlar. YouTube'dan geliyor para her ayın aynı gününde. Ve bu tamamen bankadan geldiği için çok da kolay takip edilen bir şey. Dolayısıyla siz belki kendinize göre az para kazanıyorsunuz. Belki onun vergisini vermemeyi kendinizde hak görüyorsunuz ama devletin dediği oluyor sonuçta. Çok dikkatli olmanız lazım. Hatta yaşınızın da önemi yok. Ben küçüğüm, 18 yaşının altındayım, kurtulurum. O da değil. Aileniz sizin adınıza veriyor o vergiyi. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Düzenli gelir sahibiyseniz, buradaki anahtar kelime aslında düzenli gelir. Düzenli gelir sahibiyseniz devlet orada bir rakama bakmıyor. Her ay 100 lira alıyor bu ya da işte 1000 lira alıyor diye bakmıyor. Düzenli gelir varsa onun vergisini istiyor. Bu aslında çok kötü bir şey değil şu manada. Bu sayede siz aslında Türkiye'deki iş dinamiklerine giriş yapmış oluyorsunuz. Sonuçta bir gün bizdeki eğitim sistemi sizin bir yere işe girmenizi hep genelde format odur. İşte şuradan mezun olursan buraya girersin, şuradan mezun olursan buraya girersin. Hep işe girmek formatı vardır bizde. Çünkü size bunu söyleyenler de aynı formattan çıkmış insanlar. Ama bir de işte girişimcilik dediğimiz kendi işini yapmak var. Bu genelde pek okullarda teşvik edilmiyordu geçtiğimiz dönemlerde. Şu an son durumu bilmiyorum. Bu girişimciliğin de en önemli ayağı muhasebe. Girişimlerin çoğu %90'ın üzerinde batıyor. Bu batışın sebeplerinden bir tanesi de muhasebe bilmemek. İşte bu vergileri hesap etmeye bilmemek. Dolayısıyla ürünlerinizi fiyatlandırırken yanlış fiyatlandırmalar yapmak. Ve sonra günün sonunda hesabı yaptığınız zaman bir bakıyorsunuz size hiçbir şey kalmamış. Zaten devlet yaptığınız her işe otomatikman ortak olur. Onun payını vermişsiniz, onun payını vermişsiniz. Size hiçbir şey kalmamış. Muhasebeden genelde çöker bu girişimler. İşte bu vesilelerle YouTuber'lar veya yayıncılar, yayıncı adayları devletle tanışırlarsa, erken yaşta tanışırlarsa bu tip konularda hiç olmazsa büyüdüklerinde, iş sahibi olmaya karar verdiklerinde belki girişimcilik taraflarına, girişimciliğe biraz daha hazır olurlar. Ben iyi tarafından baktığım için söylüyorum. Çünkü sonuç itibariyle başka şansınız yok. Bu vergiler toplanıyor, verilecek. Vermezseniz cezalar çok büyük. Pişman olursunuz. Bugüne kadar kimseden, ben etrafımdan duymadım bir yayıncının bağış topladığı için başının belaya girmediğini ya da vergiyi kaçırdığı için başının derde girdiğini, yakalandığını duymadım etrafımda. Varsa bildiğiniz örnekler yorum alanında yazarsınız. Ama tekrar ediyorum, çok dikkatli olun. Bundan sonra bu işler çok daha sıkı olacak, çok belli. Tabii şey var, hani fenomen dediğimiz tiplerin çok kazananları vergisini zaten veriyor. Çünkü faturalı iş yapmak zorunda kalıyorlar bir noktada. Çalıştıkları firmalar fatura istiyorlar, faturalaşıyorlar. Onlar da işte gider gösteriyor vesaire vesaire derken onlar zaten şirketleşmek zorunda kalıyor. Ama daha aşağıda daha az kazanan kişiler bunu yapmıyorlar çeşitli nedenlerle. Onların artık radara yakalanma ihtimali bu haberlere göre artmış gözüküyor. Dikkatli olun. Bir bugün ortaya çıkan bir yürütük üyeleri bu aralar konuşup bizim gündemimize giriyorlar. Geçtiğimiz sefer de yine buna benzer bir şey olmuştu. Bu sefer de internete ehliyetle girilmesini önermiş bir tane yürütük üyesi. Burada herhalde bizim biliyorsunuz bir gündemlerde çok söylediğimiz bir şey var. Günün birinde herkes internete önce TC kimlik numarasını yazacak. Ondan sonra girecek. Oraya daha var ama hani bizim kafamızda gidişat onu gösteriyordu. Daha önce de söylemiştik. İşte bu ona benzer bir şey hatta. Tam olarak olmasa da işte bir ehliyet verilsin. İnsanlar internet kullanma yeterliliği alsınlar. Bunu belgeleyebilsinler. Bu zorunlu da olabilir, zorunlu olmayabilir denmiş. Ama tabii ki böyle bir şey varsa zaten zorunlu olmazsa kimse başvurmaz. Bilmiyorum neye dönüşür. Bu yani bir gerçekliğe dönüşür mü? Sadece bir YouTube üyesinin kafasındaki fikir olarak mı kalır? Ama çok yani tanımadığımız bir zihniyet değil. Gidişatın internet açısından iyi tarafa gitmediğini zaten hep söylüyoruz. Hep bir kısıtlanma, sansür. Bunun bir sonraki adımı internete giren kişilerin fişlenmesi tabii ki. Bunun da en güzel yolu işte buradaki ehliyet tarzı düşünceler. Rekabet Kurumu da genelde her hafta gündeme giriyor. Bu sefer başka türlü, daha olumlu bir haber. Bir ürünü getirenler tabii ki bayilere dağıtıyorlar ki satsınlar diye. Ama bayilere de bazen baskılar yapıyorlardı. Şunu yapma, bunu yapma diye. Bunlardan bir tanesi de onların internet üzerinden satış yapmalarıymış. Onları baskılıyorlarmış dağıtıcılar. İşte Rekabet Kurumu bunu bozmuş. Artık herkes, her bir bayi kendisi internet sitesini özgürce açıp ürününü satabilecekmiş. Ha, neye karışıyor markanın sahipleri? O bayinin iş yapma kalitesine karışma hakkı saklı. Bu güzel bir şey. Sonuçta güvenlik önlemleri alınmamış ya da işte sitenin tasarımı çok kötü bir ya ürünü bile gölgeleyecek kadar kötü bir tasarımla yapılmış bir sitenin çıkmaması, ürünle birlikte anılmaması güzel bir şey. O konularda destek verilmesi hatta gerekiyor bazen de yön gösterilmesi gerekiyor. Bu konularda ancak yol gösterici olarak işte ürün sahipleri, mal sahipleri ya da getirenler söz sahibiler ama satamazsın, yapamazsın diyemeyeceklermiş. Kişisel verileri koruma kanunu. Geçen hafta çok konuştuk. 2 haftadır konuşuyoruz. Onunla ilgili bir açıklama geldi kurumdan. Resmi açıklama. Gereksiz panik olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz geçen 2 hafta önce herkesin cep telefonuna işte izin ver SMS'i yağdı. İşte hatta tehdit boyutuna ulaştı. Diyorlar ki burada da bir açıklık getirildi. Daha önceden usulüne uygun izin aldıysanız o zaten geçerli kabul ediliyor. Bir daha adamları zorlayıp izin almanıza gerek yoktu deniyor. Burada tabii altını çizmek lazım. Normal yolla alınanlar. Mesela siz bir karta başvurduysanız zaten kendi bilgilerinizi isteyerek vermiş oldunuz. Bunda bir sakınca yok. Bilgisini böyle aldığınız zaman adamın. Ona tekrar SMS ile tehdit edip bak tekrar bunu yapmazsan böyle olacak demenize gerek yok. O zaten kanuna uygun sayılıyor. Ne zamana kadar birisi itiraz ederse. Yani benden benim bilgilerimi istemeden almışlardı deyip sildirtebilirsiniz. Bu sizin hakkınız ama itirazınız yoksa, hiçbir şey değişmesini istiyorsanız zaten kanun onu öyle kabul ediyor. Bir daha insanları böyle taciz etmeye gerek yokmuş. Yani o alarmların birçoğu yanlış alarmış aslında bakarsanız. Bu hani firmalar da belki tam bilmiyordu. Onların cahilinden mi yoksa bu fırsattan istifade insanları bir panikletelim, bir daha izinleri alalım, sağlam olsun mu onu bilmiyoruz. Ama şöyle diyelim, sizin ya bazı avukatlar da şeyi söyledi. Daha önceki size verilen haklar vardı, sonuçta bir kart almışsınız. Bunu iptal etmeye hakları yoktu. Uğraşırsanız, mahkemeye verirseniz o firmaları ceza görürler dediler. Yani bunu onaylamazsan elinde olan kartı iptal edeceğim diyen firmalar aslında suç işliyorlarmış kendileri de. Tabii kim, yani birilerinin uğraşması gerekiyor bunlarla. Ama sonuç itibariyle o SMS'lere onay vermediğiniz takdirde var olan hizmetinizin kesilmemesi gerekiyordu. Çünkü zaten onay vermiş kabul ediliyordunuz. Olay aslında bu kadar basitken işte bu açıklamaların olay olduktan 2-3 hafta sonra gelmesi ya da olay sıcakken gelmemesi diyelim insanların kafasını karıştırdı. Uzun süre o SMS'leri acaba onay versek mi vermesek mi diye konuşuldu. İşte bunlar da birazcık bu kanunlar çıkarken yeterince açık olmamalarının yarattığı sorunlar. Dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlara çok doğru, sadece insanlara değil, kurumlara da çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu hafta yine bir haber vardı. Gümrük muafiyet sınırı 22 euroya düştü diye. Bunun olacağını zaten söylemiştik. Bu yeni bir haber değil de gazetede yayınlandı, resmi gazetede. Ve evet, artık 22 euro diyebiliriz. 22 euroyu aştığı anda ya da onun dolar eşitini bulacaksınız. Yani 22 euronun başka para birimlerine de alışveriş yapabiliyorsunuz. 22 euroya göre bakacaksınız. 22 euro işte 25 dolara tekabül ediyorsa dolar cinsinden aldığınız şey 25 dolardan takılır. Takılır dediğimde vergi ödersiniz. Normal şartlar altında yasal bir şey getiriyorsanız gümrüğe takılmaz. Evinize gelir, vergisini ödersiniz. Buna gümrüğe takılmak ben demiyorum. Gümrüğe takılmak ne? Geldiğiniz eşyada bir sıkıntı olur. Derler ki ya bu bunu getirmek yasak mı değil mi? Bazen onlar da karar veremiyor. Sizi hiç oraya çağırırlar. Gümrüğe takılmak odur. Gider uğraşırsınız. Bazen alırsınız, bazen alamazsınız. Bu haftanın yurt dışı olayı bir taneydi zaten. Mark Zuckerberg'in Amerikan Senatosu'ndaki ifadesiydi. Çok saatlerce süren ve izleyebildiğiniz yayında, canlı yayında izleyebildiğiniz bir ifade süreciydi bu. Yalnız şunu yanlış anlamayın. Bu bir mahkeme değil, yani orada onu yargılamadılar. Sadece şöyle bir durum var. Bu Cambridge Analytica skandalından sonra tabii halkta da bir infial oldu. O bir milat gibi bir şey sayılabilir. Çağırdılar, dediler ki ya bu iş böyle olmuyor. Bir regülasyon gelmesi lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nde bu regülasyonların bir benzeri, hatta serti diyelim, yürürlüğe girmek üzere, artık onun bir tartışması yok. Herkes bu aralar aynı bize bu SMS olayında hani kart bilgisi SMS'i gibi şimdi bütün firmalarda bize mail atıyor. İşte bundan sonra reklam politikalarımız şöyle güncelleniyor, böyle güncelleniyor, Avrupa Birliği'ne uyum süreci falan filan derken bunun bir versiyonu Amerika'da yok. Olsun diye uğraşıyorlar. O anlamda da Mark Zuckerberg'den fikir alıyor. Yani bir anlamda işte özel sektörün de fikrini alıyorlar. Kendileri de öğreniyorlar. Ona da bu skandalla ilgili çok soru soruldu. Çünkü zaten olay sadece skandal değil. Bir de politik tarafı var. Amerika'da bir kesim Trump'ın seçilmesinin manipülasyon yoluyla olduğuna inandığından ve manipülasyonun da Facebook aracılığıyla yapıldığını düşündüğünden Mark Zuckerberg yeterince aktif olmamakla, hatta bazen de taraf tutmakla suçlayanlar da oldu. Bir de biliyorsunuz Rusların müdahalesinin söz konusu var. İşte o da nasıl müdahale etti? İşte bu tip Facebook'un ya da sosyal medya araçlarının manipüle edilebilir halinden Ruslar yararlandı ve insanlara yanlış bilgiler verdi, Trump'ı seçtirttiler gibi bir düşünce var orada. Bununla da ilgili sorular soruldu. Senatörlerin bazıları yaş itibariyle belki Facebook hiç görmemişler, hiç duymamışlar. Çok tuhaf sorular da sordu. Yani Mark Zuckerberg'e şey dediler, Facebook bedavaysa nereden para kazanıyorsun diyen senatör de vardı. Ya bu olayı hiç bilmediğini gösteriyor. Çünkü adamın zaten orada oturma nedeni o. Bu ad sisteminin, yani reklam sisteminin manipüle edilmesi. Bunun bir yanı, ikinci yanı bizim bilgilerimizin de reklamlar verenlere satılması. İkinci yanı. Bu durumda tabii Mark Zuckerberg çalışmış. Daha önceden ona söylemişler, bak demişler bunu da böyle böyle cevap vereceksin diye. Birçok soruya cevap vermedi zaten. Biz size döneceğiz dediler. O döner mi dönmez mi onu kendisi bilir. Zaten pek bir yaptırımı olan da bir şey değil. Hani orada kendisi ne cevap verdiyse onunla yetinmek zorunda diğer taraf. Ama şöyle bir durum var. Bunların sonucunda bir takım regülasyonlar gelecek Facebook'un başına ya da işte sosyal medyanın başına. Ama zaten şu anda bu sosyal medyanın sadece Amerika'da çalışmadığını düşünürsek Avrupa Birliği'nin çıkaracağı yasalara uymak zorunluluğu var. Oraya uymuşken aslında oraya uyuyoruz, Amerika'da uymuyoruz diyeceklerini ben çok zannetmiyorum. Zaten düşünülen şey de Amerika'nın da uygulayacağı şey Avrupa Birliği'nin regülasyonlarına benzer bir şey olacaktır. Zaten çok sıklıkla atıfta bulunuldu oraya. Bak Avrupa Birliği'de böyle bir şey yapılıyor, bizde de böyle olacak diye. Ve Mark Zuckerberg de çok itiraz etmedi. Regülasyon olmasına, kurallar olmasına karşı olmadığını söyledi. Zaten olsan olacak. Bir yandan tabii çok ağır eleştiriler de dinlemek zorunda kaldı. Zaten ayrı bir taraf da Mark Zuckerberg'in yüz ifadesine takılmıştı. Buz gibiydi hakikaten. Çok renk vermemeye de çalıştı. Çok da başarılı oldu diyebiliriz. Bir yandan düşen, borsada düşen değerinin artmasından dolayı piyasanın bu tabloyu olumlu yorumladığı, Mark Zuckerberg'in kazançlı çıktığı şeklinde de yorumlar geldi. Yani bilmediğimiz bir şeyler öğrendik mi diye de düşünüyoruz. Valla şu şey güzeldi. Mesela bir senatörün bir tanesi çeteleyi çıkarmış. Bak demiş sen şu tarihten beri olaylara karışıyorsun ve özür diliyorsun. Demek ki sen bu platforma hakim değilsin. Ki Mark Zuckerberg'in bazı sorulara bilmiyorum demesi de bu şeyi destekledi. Tabii onu bilerek sorumluluk almamak için söylüyor ama sonuç itibariyle evet Mark Zuckerberg belirli tarihlerde belirli skandallara karışıp hep özür dilemiş. Daha iyi olacağını söz vermiş yine özür diledi zaten. Dolayısıyla bu da onun konuya ne kadar hakimsin işte ne kadar bu işi sana bıraksak çözebilir misin kısmında güvensizlik yaratıyor. Ve görünüşe göre de zaten regülasyonlar gelecek. Bu iş sadece sosyal medya sahiplerinin inisiyatifine bırakılmayacak. Mark Zuckerberg ne diyor? İşte bu bilgilerin çalınması olayında ben de mağdurum dedi. Benim de bilgilerimi çaldılar bu Cambridge firmasına gitti dedi. Onun dışında 10 bin kişi işe alınacak, daha alınacak. Bu gerçek insan kontrol edecek. O kısmı geliştireceğiz. İşte yapay zeka lazım diyor bir yandan. Hani bir yandan da şeye getirmeye çalışıyor. Yani bu kadar büyük bir yapı, devlet kadar büyük neredeyse. Bir ülke kadar büyük bir yapı. Konunun kolay kontrol edilemeyeceğini ve arada böyle kaçan şeyler olacağını söylüyor. Ha bir yandan da bu Cambridge skandalında tabii bunun olma tarihi aslında eski. Ondan sonra biz zaten tedbir almıştık diyor ama tabii bu olayın çıkışı yeni oldu. Kimseyle paylaşmamıştı. Eğer ortaya çıkmasaydı saklanacaktı tabii ki de. Hatta kişilerin özel mesajlarını, herkesin değil ama bazılarının özel mesajlarına kadar bakılabildiği burada ortaya çıktı bu skandalda. Dolayısıyla Facebook üstüne tedbir alıyor sürekli. Hani bu şey devam ederken ifade sürecinde bile Facebook'ta bir şeyler değişiyordu. Şimdi bir tane de ödüllü program başlattılar. Veri hırsızlarını bu sefer hani bug yakalamak için hata yakalandığı zaman da ödül veriyorlar da. Burada veri hırsızlığı yani birisinin topladığı veriyi kötü amaçlı kullandığını düşünüyorsanız Facebook'a ispiyonluyorsunuz $40,000 kadar eğer tutarsa. Size ödül veriyorlar. Onun dışında zaten herhalde önümüzdeki günlerde de yeni şeyler görürüz yansımalarını Facebook üzerinde. Verilerin diğer işte bizden onay isteyen uygulamalar tarafından paylaşılmasını veya hassas olanların belki de hiç verilmemesini sağlayacak tedbirleri sürekli aldıklarını söylüyor. Sonuç itibariyle bundan çok hani büyük şeyler beklememek lazım. Amerika zaten kendi kararını vermiş gözüktü. Bir şekilde Amerika için de geçerli olacak. Tedbirler alınacak. Öte yandan Avrupa zaten o tedbirleri aldı. Yürürlüğe girmesini bekliyor Mayıs ayında. Tabii giden gitti bu arada. Hani onu da giden veriyi kurtaracak halimiz yok maalesef. Tabii şey vardı. Hani herkesin bildiği diyeceğim ama tabii bizim çevremizde biz biliyoruz. İşte Google'ın, Facebook'un piksel sistemi. Yani Facebook'ta olmasan bile senin takip edilmen vesaire. Bunlar bilinen şeylerdi. Burada bir kez daha hani görülmüş oldu. Bunu regülasyonları koyanlar da biliyorlar en azından. Bakalım o tarz şeylere engel olacaklar mı? Çünkü aslında Facebook'ta olmasanız bile profilleniyorsunuz. Durum bu hale geldi. her yerde takip halindeyiz. Farkındayız, bazen farkında değiliz. İşte bunun istenen şey, bu reklam ağlarının ya da işte Facebook tarzı yerlerin bizi istemediğimiz zaman takip etmemesini sağlayacak tedbirler. Hem teknik tedbirler hem de yasal tedbirler. Yani bu ortaya çıktığı zaman bir yaptırım olması. Biz hep söylüyoruz, yaptırım olmadığı için bu firmalar bu kadar cesaretleniyor. Göreceğiz bakalım, eğer hani kurallar ucunda güzel yaptırımlarla gelirse belki bundan sonraki internet hayatımızda takip edildiğimizi daha rahat göreceğiz. Takip etmeyin deme şanslarımız belki daha da artacak. Bekleyip göreceğiz. Mesela bunun bazı yan etkileri de var. Yani şimdi herkes bu Facebook'u gördüğü için bir şöyle bir kendine geldi. Instagram tüm verilerinizi indireceğiniz bir araç hazırlıyor. Facebook'ta olduğu gibi. Paylaştığınız her şeyi indireceksiniz ve göreceksiniz neler yapmışsınız. Çünkü biz farkında her gün bir fotoğraf atsanız bir bakıyorsunuz. En azından her gün atsanız 365 fotoğraf eder. Bunları kendiniz bile unutuyorsunuz. Daha sonra mesela bize bile şeyler geliyor. 5 sene önce adam bizde bir yorum yapmış. Nick'i var. Kendi ismi gözükmüyor ama onu tanıyan birisi onun ismiyle hitap etmiş. Yıllar sonra arıyor Google'da. Kendi ismini görüyor. Rica ediyor, bunu çıkarır mısınız? Benim kendi ismim kullanılmış diye çıkarıyoruz. Ya bunun, biz bunun için hani bir yasa masa falan beklemiyoruz zaten. Hani kendi ismi geçmesini istemiyorsa silebilir. Sildirebilir. O yüzden insan bazen kendinin farkında olmuyor neler paylaştığının ya da paylaştığı şeylerin başına iş açabileceğini. Google'da bir gün karşılaşınca da sonra yana yakıla işte aramaya başlıyor. Yani biz buradayız, müdahale edebiliyoruz, silebiliyoruz. Hiç ulaşamayacağınız yerlerde de paylaşımlarınız çıkabilir, isminiz çıkabilir. Bu, o yüzden hep her zaman söylediğimiz şey geçerli. Ortaya çıkmasını istemediğiniz şeyleri sakın olup hiçbir şeye güvenip paylaşmayın. İnternette fotoğraflar dahil. Nvidia Fermi GPU'ların sürücü desteğini kesti. Zaten 400-500 serisi bunlar. Hani elinizde varsa da artık günümüzün oyunlarında ayar kısmadan pek bir şey oynamanız mümkün değil. Bunları tamamen temizlemek için de sürücü desteğini kesmiş Nvidia. Tabii bir yandan da şu var. Bu kartlar sadece oyun oynamaya yarayan şeyler değiller. Memnun olan insanlar da var. Onlar sürücüsüz kalıyorlar. Ama orada da şey yapıyorlar. Hani bir hata bulunursa, çok büyük bir hata çıktı. 400 serisi de 500 serisi de çalışmıyor. Onlara sürücü geliyor yine. Ama normalde performans arttıran, iyileştiren sürücüler, oyunlara uyumu arttıran sürücü desteği kesiliyor. Aynı şekilde 32 bit işletim sistemlerine de destek kesiliyor. Yine az önce söylediğim gibi felaket bir durum olduğunda ve sürücü lazım olduğunda tabii ki bu destekler verilecek. Ama örneğin işte bu Intel'in yaptığı gibi, AMD'nin yaptığı gibi işte kaç yıl öncesine kadarki CPU'larına şimdi firmware çıkartıyorlar, BIOS çıkartıyorlar. Böyle durumlarda destek oluyor ama onun dışında mecburi olmayan destekler kesiliyor. Zaten şöyle bir şey de var. 32 bit işletim sistemini niye alacaksınız? Hani bir oyun ortamından bahsediyoruz. Gigabaytlarca bellek lazım. Modern işletim sistemleri lazım. Orada da artık çoktan 64 bit geçişi yapıldı diye tahmin ediyorum ben. Bilmiyorum, bizi izleyenlerin arasında hala 32 bit işletim sistemi sahibi olup da oyun oynayan var mıdır? AMD ikinci nesil Ryzen'leri tanıttı bugün. Bunun benchmarkları vesairelerinin tarihi var, NDA'sı var, o yüzden hiçbir şey göremeyeceksiniz. Sadece 12 nanometreye geçiş sayesinde bu AMD'nin benim elimde herhalde bütün işlemcileri var. Hiçbirinde ben 4'ü geçemiyordum, 4 GHz'i. Bu nanometre geçişi sadece nanometre geçişi olarak kalmamış, işte bir optimizasyon da yapılmış. Bu sayede görülüyor ki turbo hızları artık hepsinde 4.3'e kadar çıkıyor. İşte 4.1, 4.2, 3.9 diye gidiyor. 4'ü artık bütün işlemcilerde bu yeni nesilde bir şekilde geçebileceğiz. Kendisi turbo ile geçebildiğine göre biz de hani zorlayarak normal hızlarında 4'ü overclock yapabiliriz. Şöyle ki turboladığınız hızlar bütün çekirdekleri turbolamıyor. İşte biz onu orada bütün çekirdeklerde 4 GHz çalış dediğimiz zaman olay patlıyor. Çünkü o zaman güç tüketimini arttırmanız gerekiyor. Ben hiçbir işlemcimde 4 GHz sabitini yakalayamamıştım. Tek çekirdekte yakalayabilirsiniz de çok çekirdekte yakalayamamıştım. Bu tablo bu işlemcilerle birlikte değişecek gibi görünüyor. Anakart da var tabii yanında ama hani soket uyumu konusunda AMD'nin sözü olduğu için orada yani bunu isterseniz upgrade edebilirsiniz. İsterseniz mevcut anakartlarla kullanabilirsiniz. Detayları bize Levent abi anlatacaktır. AMD RX 500 serisini de RX 500X ile güncelliyor ama bu bizi ilgilendiren bir haber değil. Bu daha çok sistem toplayan firmaların, OEM denen firmaların kullandığı ekran kartları. Yani pazara pek böyle rafa konan ürünler değil de bilgisayarın içinde hazır gelen ürünler. 500X bir şey katmıyor. Sadece isim değiştiriyor AMD. Arada bir demek ki ismi de değiştirmezsen hiç heyecanı kalmıyor ya da arayıp soranlar mı azalıyor bilmiyorum. Çünkü sadece isim değişiyor. Başka hiçbir şey yok. Kartlardan birinde birazcık megahertz artışıyla oynamışlar. Yani bu kartları biz 580X diye almayacağız gözüküyor. Durum başka türlü ilerlemezse. Orada başka bir haber çıktı. Bu AMD'nin bir sonraki GPU'su olan Navi'nin orta seviye ekran kartlarına geleceği, yüksek seviye bir versiyonun olmayacağına dair bir iddia var ortada. Yani tıpkı Polaris gibi. Onlar da biliyorsunuz Vega gelene kadar AMD'de üst seviye ekran kartı yoktu. Polaris'i orta seviyeye çıkmıştı. Yine aynı şeyin olacağını söylüyor bu haber. Yeni gelecek Navi de orta seviyede ama işte ne olacak? Bu sefer güçlü, tabii güçlü olacağı için işte 1080 seviyesinde $200 alacaksınız gibi düşünün. Ama işte hep Nvidia'nın arkasında kalınma durumu devam edecek. Burada ne oluyor? Nvidia iyi ekran kartları üretiyor ama işte rakip olmayınca fiyatlar düşmüyor. Zaten hepsi birden arttı. Bugün hani orta seviye ekran kartları olmuş 2000 lira. Piyasadan duyduğumuza göre en çok satın ekran kartı 1050'ymiş. Yani 1050 kötü bir kart değil ama 1080p'de bile zaman zaman ekran kartı oyun ayarlarından kısmanız gerekiyor. Son oyunlarda özellikle. Bu gösteriyor ki ekran kartları pahalı olduğu için insanlar alamıyorlar. Alamayınca da bir sonraki en iyi çözüm olan 1050'lere yöneliyorlar. Çünkü onları pek coin'ciler almıyor. Bu da AMD için çok pek parlak bir haber değil sonuçta. Ama belki işte Nvidia'nın bir sonraki adımına bağlı aslında bakarsanız. Artık bütün kartlar onlarda. Yani onlar yön veriyor piyasaya. Bir sonraki Nvidia GPU'ları ne olacak? Ne kadar fark atabilecek? Yani şöyle, AMD bu Navi'leri çıkardığında 1080'e tekabül eden bir ekran kartı şu an kötü bir fikir değil. Ucuza 1080 almayı kim istemez. Ama bu kart çıktığında acaba Nvidia'da nasıl bir orta seviye ekran kartı olacak? O orta seviye ekran kartı belki 1080'in çok ötesinde performans verebilecek. O zaman işte 1080 ayarı performansı sahip olmanın değeri düşmüş olacak. İnşallah AMD'nin piyasada tutulmasına imkan verecek bir GPU çıkar. Çünkü işte görüyorsunuz Intel'le bir rekabeti yakaladılar. Ne oldu? Intel daha iyi işlemciler çıkarmak zorunda kaldı. Hani daha ucuza da demiyorum ama daha iyi işlemcileri planladıklarından erken sürdüler. Rekabet her zaman bizim işimize yarıyor. Microsoft bahar güncellemesi gelecek. Büyük bir bahar güncellemesi. Onu erteledi. Bir hata olmuş. Tam böyle gelmek üzereyken ertelendi. Çok da bir detay yok bununla ilgili. Ne zaman gelir, niye ertelendi? AMD içinde Spectre 2 yaması, Spectre'ın ikinci varyantının yamasını çıkarmışlar. Şöyle, bu yamalar şöyle çalışıyor. Windows'ta da bir yama geliyor ama tabii ki onun tam efektif olması için karşılığında işlemcinin kendi firmware update'inin de yapılmış olması gerekiyor. İkisi olmadan olmuyor işte. Microsoft Spectre'ın varyant 2'sinin yamasını yapmış. Eğer işlemcinizin de firmware update'ini yaptıysanız çalışacak. LG'nin G7'si, yani ismi değişecek dendi, o dendi, bu dendi ama G7 olarak karşımıza Mayıs'ın ikisinde çıkacak gözüküyor. Yine görüntüler gerçekse ki artık gerçektir herhalde, tepeden bir çentik LG'de indirmiş. Çok böyle hani baktığınız zaman artık telefonlar birbirine benziyor. Bu da baktığınızda buna Samsung deseniz inanır insanlar, ön tarafından özellikle. Zaten onlar da başka şeylerle kendilerini andırıyorlar. Geçen işte Mobile World Congress'te de görmüştük. Think denen bir konsept düşündüler. Bununla birlikte gelecekmiş. O da şu yapay zeka, bu Samsung'un Bixby'si gibi bir şey. Ama sadece işte kişisel asistan gibi değil de diğer yapay zeka, diğer içinde IoT'ye bağlanabilen, Internet of Things özelliği olan cihazlara bağlanıp onlara da bir şeyler, komutlar verebilme, onlardan veri toplayabilme gibi avantajları var. Yani bir aracı gibi konuşuyor. Mesela yine Google'ın asistanını kullanıyor ama bu araya giriyor. Onu siz asistanla değil de bu Think'le konuşuyorsunuz. Think de size o asistanla birlikte diğer cihazlara bağlayabiliyor. Çünkü LG'nin zaten bir sürü başka işte televizyondan tutun buzdolabına kadar cihazı var. Onlarla konuşmasını sağlıyor bir anlamda. Yani Google asistanını diğer IoT cihazlarla entegre eden bir sistem gibiydi orada yapılan demoda. Tabii bu cihazları kullanmıyorsanız değeri düşmeye başlıyor sizin için, önemi düşmeye başlıyor. Bir etkinlik haberimiz var. Siber güvenlik ve veri bilimi toplantısı yapılacakmış Anadolu Üniversitesi'nde, Eskişehir'de 28-29 Nisan tarihlerinde. Katılım ücretsiz, linkini verdim. Oradan ilgilenenler bakabilir. Oyun dünyasına geçeyim. Oyun dünyasında da bu yine Facebook dalgasının etkisiyle Steam'de bir verilerle ilgili, kullanıcı gizliliğiyle ilgili değişiklikler oldu, geliştirmeler oldu. Bazı özellikler size sormadan zaten aktif hale geldi. Şöyle ki mesela artık sahip olduğunuz oyunları kimse göremiyor. Kendiniz göstermek istemiyorsanız. Daha önce açıkta, şimdi varsayılan olarak kapalı geliyor. Siz kapatabiliyordunuz ama şimdi herkese kapalı. Başka şeyler de var. Gizlediğinizi, yani dışarıya sızdırdığınız veriler, kaç saat oynadığınızdan tutun. İşte bunların görünümünü engelleyebiliyorsunuz. Zaten engellenebiliyordu ama şimdi bazılarını işte Steam kendisi açık hale getirdi. Bunun bir yan etkisi olmuş Steam Spy. Bu girdiğiniz zaman Steam Spy'a kim ne kadar, kim hangi oyunlara sahip, işte bir oyunun ne kadar sahipliğini oradan görüyordunuz, popülerliğini oradan görüyordunuz. Kim kaç saat oynamış verisinden de onu oraya koyuyordu. İstatistik sunuyordu size oyunlarla ilgili, oyun piyasasıyla ilgili. Tabii şimdi varsayılan olarak bu özelliklere erişilemeyince, kullanıcının bilgisine erişemeyince Steam Spy sistemi de, ki bu Steam'e ait bir şey değil, bu özel bir girişim, veri toplayamaz hale geliyor ya da çok az veri topluyor. Dolayısıyla kullanılmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden sistemi kapıyorlarmış. Kullananlara söyleyeyim. Bu hafta yine işte Twitter'da baktım, bizim Mahmut Saral'da bir hareketlilik var. Dedim herhalde Doom'la ilgili bir şey oldu. Doom 2 Hell on Earth gelebilir. Yani %100 gelecek gibi gözükmüyor ama onun işte olacağına dair bir bilgi paylaşmışlar. Tam böyle açık açık söylemese de ipucu vermişler. İşte onu bizim Mahmut Saral gibi sürekli Doom'u tarayan insanlar çat diye anladılar. Ha, Doom 2 geliyor diye. Öyle yorumladılar. Muhtemelen de doğru çıkacaktır. Hell on Earth olarak mı çıkar onu bilmiyorum. Zaten Hell on Earth Doom'un eski adı. Zaten kullanılmıştı Doom 2'de. Bir daha o lafı geçirince yeni Doom'a da böyle bu isim verilebilir deniyor. Ha, olur olmaz onu bilmiyorum ama bir Doom oyunu olacak gibi. Destiny 2'nin de ikinci ek paketi Warmind 9 Mayıs'ta çıkıyormuş, meraklılarına söyleyelim. Bu arada tabii herkes, biraz bütün medya ilk ne daha tarih dolduğu için 12 Nisan'da God of War incelemelerin çıkmaya başladı. Genelde görünen o ki olumlu izlenimler. Biz 12'sine değil de 19'un NDA'sına göre kendimizi hazırlıyoruz. Çünkü bu NDA işleri çok karışık. Yani Sony'nin de mesela örneğin 12'sinde incelemeler serbest diyor ama oynarken göstermeyin diyor. Şimdi biz zaten oynarken gösteremiyorsak ona inceleme demiyoruz. Dolayısıyla biz kendimiz çıkmadık. Tabii yazılı yayınların işi daha kolay. Onlar yazı yazdıkları için oyunu göstermiyorlar. Ya da işte oyunu gösterir gibi yapıp göstermeyip önünde bır bır bır konuşmak var. Ama biz onlara da inceleme demiyoruz. İşte Sony ile orada uyuşamadığımız için resmi her şeyin serbest olduğu 19'una hedef alarak oynayacağız. Tabii oyunu önce yetiştirmemiz lazım. Gerçi birazcık daha lineer bir oyun gibi gözüktüğü için hani yetiştiririz diye düşünüyorum. Yani bir Origins gibi değil oyun sonuç itibariyle. Ama olumsuz bir şey de söylenmemiş zaten. Bizim de ilk izlenimlerimiz öyleydi oyunla ilgili. Sony sahiplerinin God of War'u oynamamış olma ihtimali bilmiyorum ne kadar var. Ama hani eski oyunları oynamayanlar da oynayabilirler. Doğrudan bu God of War'la başlayabilirler diyebilirim. Ama tabii ki alınan zevki azaltıyor. Çünkü şeyi göremiyorsunuz. Biz eskisini bildiğimiz için eski oyun nasıldı, tarzıydı, bir kıyaslama yapma şansımız oluyor. İyiye giden taraf ya da bu iyi olmuş diyoruz, bu kötü olmuş diyoruz. bunu diyebilmek için eskiyi bilmek gerekiyor. Ya da işte bu kim bu adamlar? Şimdi birazcık baba oğul hikayesi var. Babanın orijinalinde nasıl bir adam olduğunu bildiğiniz zaman onun şu anki baba oğul ilişkisini tahlil etmek de daha ilginç oluyor. Veya yaşamak daha ilginç oluyor. O yüzden eskisini hiç oynamayanlar eskilerini alsınlar, oynasınlar. Bu arada belki fiyatı da düşer. Bakıyorum başka bir şey diyecek miyiz? Bu haftanın gündemi genel olarak zaten Facebook'la geçti. Bizim kendi kişisel gündemimiz abonelik sistemiyle geçiyor. Onun altyapısının çalışmasıyla ilgili geçiyor. Onunla da ilgili çok yakında size duyurularımız olacak. Yani %99 altyapı hazır diyebilirim. Ama birazcık test edeceğiz. Ve eğer her şey yolunda giderse de çok yakında duyurumuzu yapacağız. Şeyler de ondan sonra abonelikle birlikte bu bizde anahtarlıklar satışa çıkmayı bekleyen hatta belki bir bardak sürprizi biraz daha farklı bir şekilde olabilir. Bunların hepsi aboneliği bekliyor. Aynı anda muhtemelen elimizde ne varsa ortaya koyacağız. Tabii ondan önce bir neler yapacağımızı açıkladığımızda bir video gelir. Evet. Gündem böyle. Önümüzdeki hafta Levent abiyle kaldığımız yerden devam ederiz. Belki buradan bir iki maddeyi ben yine ona sorarım. Kendisi zaten AMD ile ilgili içeriği herhalde kendisi ayrı bir bölümde değerlendirir, bize anlatır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.